Ayrım 37.
İyi olur, arkadaşlarına döndü. Hadi kızanlar, çabuk olun. Zangoç aceleyle kapıdan ayrıldı. Kara Ali, bizi kendi gibi sandı salak, dedi. O giden atlı jandarmaya haber vermeye gitti. Jandarma bir saatten önce gelemez. Keşiş şimdi bizi oyalamaya gelir. Kuru çamaşırlarını giydiler, keçi derisi yeleklerini kurutmuşlardı, üstlerine çektiler. Önce çorbaları geldi. Büyük bir tencereyle 7 kalaylı bakır tası, 7 kaşığı, bir somun buğday ekmeğini masanın üstüne sıraladı getiren çömezler. Buluğ çağında çocuklardı hepsi. Bulgarcadan başka dil bilmiyorlardı. İçlerinde en iyi Bulgarca bilen Kurunşalı Nuri'ye Kara Ali, "Sor bakalım," dedi. "Çorbayı kim pişirmiş?" Nuri sordu. Tası masaya bırakan çocuğun verdiği karşılığı "Kendi pişirmiş," diye çevirdi. "Öyleyse otursun bizimle birlikte, o da içsin." Çömez bozuldu. "Çok işim var. Mutfağa döneceğim. Öğle yemeğini yetiştireceğim," dedi Bulgarca. Tutuk konuşuyor, Kara Ali'nin kuşkuları kesinlik kazanıyordu. "Biz hemen içip gideceğiz. Yemeği hazırlamakta gecikmez." Nuri, Kara Ali'nin karşılığını Bulgarca'ya çevirirken baş keşişle Zangoç Petko göründüler. Kara Ali, "İyi ki geldiniz peder," dedi. "Çorbayı birlikte içeriz." Peder de gizleyemedi şaşkınlığını. "Bu çorba ancak sizi doyurur," dedi. "Bizim yemek saatimiz henüz gelmedi." Kara Ali Yusuf'a döndü. "Yusuf, kapıyı kapa. Soğuk geliyor, peder üşümesin." Baş keşiş bir ara Kara Ali'ye, bir Petko'ya, sonra da tek tek odadakilere baktı. "Ne oluyor?" "Ne olduğunu bilmiyor musun sayın peder?" "Neyi bilmiyor muyum?" "Zangoç az önce bir atlıyla jandarmaya haber gönderdi. Sattı bizi." Baş keşiş Zangoç'a döndü. "Ne diyor, duydun mu? Karşılık ver." Kendisi giden atlıdan habersiz görünmeyi seçmişti. Zangoç, "Antip, Sarıgöl'e çay şeker almaya gitti," dedi. Baş keşiş bu kez Kara Ali'ye döndü. "Duydunuz," dedi. "Size çay kahve içirecek." "İyi işte, kahveyi çayı birlikte içeriz. Buyurun oturun, ayakta kalmayın. Kuşkulanmak bizim huyumuz. Çorbayı önce siz içeceksiniz. Zangoç, çömez içecekler, sonra biz içeceğiz." Baş keşiş sinirlenmiş göründü. "Ne demek? Siz içeri aldığımıza pişman mı olalım istiyorsunuz?" Kara Ali, "Uzatmayalım peder," dedi. Yusuf'a döndü. "Al elinden çömezin kepçeyi. İlk tası doldur pedere. İkinciyi Zangoç'a ver." "Çömeze vermesen de olur." Yine baş keşişe döndü. "Oturun sayın peder. Vakit var. Jandarmaları birlikte bekleyeceğiz. Jandarmalar kapıdan girince ilk sizi, sonra Petko'yu vuracağım. Arkadaşlarım da jandarmaların hesabını görecekler." Yusuf çorba tasını baş keşişin önüne bıraktı. Kara Ali, "Bakalım çorbayı içtikten kaç dakika sonra esnemeye başlayıp uyuyacaksınız. Hadi kaşıklayın." Baş keşiş tası ileri itti. "Ben perhizim. Paskalya perhizine girdim, günah işleyemem." "Zangoç içsin," gülerek ekledi. "Biz de ninni söyleriz." Tabancasının kabzasını okşadı. "Bununla." Baş keşiş, "O da perhiz," dedi. "Manastırda kim varsa perhizli." Kara Ali'nin kaşları çatıldı. "Öyleyse kısmet jandarmaların. Onlara içiririz. Onları uyutunca atlarına biner gideriz." Çömeze sağ, Zangoç'a sol dip köşeleri gösterdi. "Sen oraya, sen de karşı köşeye git. İkiniz de yüzünüzü duvara dönün. Siz masadaki yerinizde kalın sayın peder." İkisiyle de konuşacak sözü kalmamıştı. Zülfikar Bey'e döndü. "Zülfikar Bey, sen, ben, Yusuf, Nuri kapının yanında bekleyeceğiz. İbrahim, sen yukarı çık, kuleden ovayı gözle. Jandarmalar gelirken say kaç kişiler, in haber ver. Mehmet'le Salih burada kalsınlar." Hazırladıkları tuzak anlaşılmıştı. Baş keşiş yatsımayı bıraktı. Zülfikar Bey'e, "Rakitalı George kaptanı vurmuşsun," dedi. "Ne olacak?" "Petko Rakitalı." "Öcünü mü alacak?" "Hata etti. Seyisi benden habersiz göndermiş. İsterseniz jandarmalar gelmeden gidin." Kara Ali söze girdi. "Geç kaldık." Petko'ya döndü. "Ne istiyordun? Zülfikar Bey durup George kaptanın kendisini öldürmesini mi beklesin?" Çok geçmeden İbrahim göründü. "Geliyorlar. 4 jandarma, başlarında seyis." "Neredeler?" "Bir cigara içinceye kadar kapıda olurlar." Kara Ali baş keşişe döndü. "Uykuda olsak yeterlerdi. Sayın peder, o ilaçlı çorbayı içireceğim size. Hadi kaşıklayın. Jandarmalar kapıyı vurmadan bitireceksiniz." Baş keşiş, "Perhizliyim," dedi. "Zorlama, İstersen vur. Çömez içsin. Nasıl esnediğini görelim. Yusuf bir tas çorba uzattı çocuğa. Kara Ali Nuri'ye, söyle Bulgarca, kaşıklasın çorbayı. Nuri söyledi çocuğa. Çocuk istemeye istemeye çorbayı kaşıklamaya başladı. Kara Ali işaretle, daha çabuk, daha çabuk dedi. Nuri Bulgarca yineledi. Çocuk daha beşinci, altıncı kaşıkta esnemeye başladı. Kara Ali, Zülfikar Bey, Yusuf, Nuri, Petko'yu önlerine katıp avluya çıktılar. Tabancaları ellerinde kapının arkasını tuttular. Kara Ali Petko'ya, kan akmasını istemiyorsan adam gibi davran dedi. Jandarmalar ateş etmezse biz de etmeyiz. Az sonra kapı vuruldu. Seyis dışarıdan seslendi. Petko, geldik. Kara Ali Petko'ya fısıldadı. Kapıyı aç, kaşlarını kaldırdığını görürsem kurşunu yersin. Her şey Kara Ali'nin önceden tasarladığı gibi oldu. Petko kapıyı açtı, dört jandarma seyis atlarının dizginlerini çekerek kapıdan girmeye hazırlanırlarken Zülfikar Bey, Yusuf, Nuri tabancaları ellerinde karşılarına dikildiler. Olaylar her zamanki gibi gelişti. Jandarmaların tüfeklerini aldılar. Beşi beş ata, daha ince yapılı olan Mehmet'le Salih, İbrahim'le Yusuf'un atlarının gerisine bindiler. Kara Ali, yarım saat yerinizden kımıldamayacaksınız dedi. Yarım saat sonra atlarınızı gölün sazlıkları yanında bağlı bulursunuz. Tüfeklerinizi gölden çıkarırsınız. Baş keşişe döndü. Bizim bütün günahımız bu kadar peder. Canlarımızı kurtarmak için işlediğimiz günah. Ama siz perhizli ağzınızla büyük günah işlediniz. Allah'ın evine canlarını kurtarmak için sığınan kullarını gammazladınız. Haziran sonunda yıllık kış göçleri başladı. Verno Dağı eteklerini bıraktılar. Henüz Kastorya'nın batısında Morivas Dağı yamaçlarındaydılar. Günlerdir peynir, ekmek, yumurta ile karın doyuruyorlardı. Morivas'ın tepelerinden birini aştıkları bir gün, karşılaştıkları bir çobandan 3 aylık bir kuzu satın aldılar. Tepede kayalıklar arasında ateş yaktılar. Nalbant köylü Salih, kuzuyu ağaçtan yonttuğu şişe geçirmiş, çevirmeye başlamıştı ki, kuzuyu satın aldıkları çoban geldi. Bayırın doğusu ile kuzey doğusunun jandarmaların sardığını, kuşatma tamamlanmadan kaçmalarını söyledi. Salih'in 1-2 adım gerisinde oturmuş, kuzunun kızarmasını bekliyorlardı altısı da. Yağlarını ateşe salan kuzunun rengi değiştikçe açlıkları artıyordu. Çobanın dediklerini duymuşlardı. Bir şey demeden bir kuzuya, bir kuzuyu çeviren Salih'e, sonra da birbirlerine bakıyorlardı. Çoban sorumluluğundan kaçınıyordu olacakların. Mitralyözleri var, dedi. Nasıl götüreceklerdi ateşin üstünde yağlarını salarak kızaran kuzuyu? Jandarmalara mı bırakacaklardı arkalarında? İlk kez karşılaşmıyorlardı jandarmayla. Zülfikar Bey Kara Ali'den daha sabırsız çıktı. Kaç kişi var gelen jandarmalar? Saymadım. Göz kararı söyle. 50'den çok. 60. Belki de 70. Zülfikar Bey Kara Ali'ye döndü baktı. Susarak ne diyeceğini bekledi. Kara Ali çobana, gerisi yok ya dedi. Hepsi 70 mi? O kadar. Neredeler? Çoban bir kurşun atımı ötede yumuşak bir bayırı gösterdi. T o bayırın arkasındaki derede. Kara Ali'nin bakışları Zülfikar Bey'den başlayarak Yusuf'la İbrahim'i, Sarıgöllü Mehmet'i, Kurunşalı Nuri'yi dolandı. Hepsi bakışlarıyla gelsinler diyorlardı. Salih'e baktı. Salih başıyla daha açıkça onayladı arkadaşlarının kararını. Kara Ali çobana, git haber ver dedi. Buradayız. Çoban bir kez daha hatırlattı. Mitralyözleri var. Kara Ali, söyledin dedi. Eksik olma. Sen haber ver. Ötesini düşünme. Ateşe doğru baktı. Kuzunun dumanı kayaların arasından göğe doğru uzayıp gidiyor, yerlerini gösteriyordu jandarmaya. Çobana başıyla dumanı gösterdi. Yerimiz belli. Bu ateş onların da ateşi. Çoban hala kaçmalarından yanaydı. En az 70 kişiler. Kara Ali, sen merak etme dedi. Biz tepedeyiz, onlar bayırda. Biz siper alacağız, onlar yokuş tırmanacak. Gelmezlerse daha iyi ederler. Hadi sen git, oyalanma. Çoban bayır aşağı yürüdü. Zülfikar Bey jandarmaların aşarak görünecekleri bayıra baktı. Ağaçsız, kayasız, çıplak kendilerine doğru tırmanıyordu. Kara Ali'ye, Salih kuzuyu ateşte bırakmasın dedi. Biz altımız geleceklere yeteriz. Yerlerinden kalktılar, birbirinden 10'ar adım sırayla altısı altı kayanın arkasına yerleştiler. Tüfekleri jandarmaların çıkıp görünecekleri bayırın üst çizgisine dönük siper aldılar. Çok geçmedi, bayırın sırtında bir uçtan bir uca 200 adımı aşacak bir çizgi üstünde yayılan jandarmalar göründü. Kendilerine doğru durmadan mermi yağdıran bir makineli tüfek ateşi başladı. Arkalarında siper aldıkları kayalardan parçalar koparıyor, havaya savuruyordu. Kara Ali, "Koyun yaklaşsınlar," dedi. "Acele etmeyin, beni bekleyin." Jandarmalar bayırın sırt çizgisini aşar aşmaz yere yatmışlardı. Önlerinde kendilerine doğru tırmanacakları ikinci bayır başlıyordu. Henüz bir kurşun atımı uzaktaydılar. Makineli tüfek bayırın sırtından ateş ediyordu. Yere yatan jandarmalar sıçradılar, 15-20 adım koşarak yeniden yere attılar kendilerini. Yattıkları yerde sürünerek yaklaştıkları görülüyordu. Sürüne sürüne 10-15 adım daha yaklaştılar, ateş açtılar. En az 70 tüfek birden patladı. Onlar ateşe başlayınca makinalı tüfek bayırın sırtını açtı. Makinelinin ayakları kavrayan 4 jandarma az ötelerindeki bir tümseye doğru koşuyorlardı. Kara Ali'nin ateş ettiği, göz açıp kapayıncaya kadar namlusuna fişek sürüp bir daha ateş ettiğini gördüler. Makineliyi taşıyan jandarmalardan ikisi yıkılmış, makineli öbürlerinin de ellerinden kopmuş devrilmişti. Zülfikar Bey'in eli tetikteydi. O da Kara Ali ile birlikte iki el boşalttı. Onların arkasından Nuri, Yusuf, İbrahim, Mehmet ikişer el ateş edince aşağıda 8 erin tüfeklerini ellerinden atarak bulundukları yerde kapaklanıp kaldıklarını gördüler. Makinelinin koruma ateşinin sustuğunu gören jandarmaların cesareti iyice kırılmıştı. Kapaklandıkları yerden kalkıp geri çekilecek olsalar arkalarında 30 adımlık bir açıklık vardı çıktıkları bayırın gerisine sığınabilmeleri için. Üçer mermi daha vardı mavzerlerinin fişek yataklarında. Kara Ali seslendi. "Boşaltın mavzerleri, kıpırdatmayın." 6 mavzer birden patladı, ardından bir 6 daha. Bayırın sırt çizgisinin hemen gerisinde bir tüfeğin ucuna bağlanmış beyaz bir mendil sallandığını gördüler. Kara Ali'nin "Yeter" dediği duyuldu. Ateşi kestiler. Bayırda uzanmış kalmış ölü mü yaralı mı olduklarını bilmedikleri jandarmalar vardı. İçlerinde bazılarının kolu ayağı kımıldadığı görülüyordu. Ateş kesilince geldikleri yere doğru sürünmeye çalışıyorlardı. Çok geçmeden çoban yine göründü. Bu kez jandarmaların elçisi olarak geliyordu. Üçü ölü, 10 yaralı vardı aşağıda. Ateş ettikleri ilk iki elin sadece tek kurşunu boşa gitmişti. Son iki el ateşleri ise ürkütme ateşiydi. İstemeden de olsa iki kişi daha vurulmuştu. Çoban, "Çekilecekler," dedi. "Yaralılarını ölülerini alırken ateş etmemenizi istiyorlar." Kara Ali, "Onlar ateş etmeden biz etmedik," dedi. "Böyle söyle, kendilerini üstümüze gönderen karakol komutanlarına da böyle söylesinler." Salih kuzunun altındaki ateşi yanlara açıyor, yer yer küle gömüyordu. Kuzu pişmişti. Az sonra çepçevre kuzunun başında bağdaş kurup oturdular. Yemek boyunca çarpışmadan tek söz etmediler. Sevinçli oldukları söylenemezdi. Sadece aralarında ölen, yaralanan olmadan sofralarının başında toplanabildiklerine şükrediyorlardı. Olsa olsa kendileri gibi köylü çocuklarıydı o vuruştukları. Adlarını bilmedikleri, yüzlerini görmedikleri, daha önce hiç karşı karşıya gelmedikleri, acı tatlı tek sözlerini işitmedikleri delikanlılardı. Anlaşılır şey değildi. Onları böyle doğdukları yerlerden günlerce uzakta bir bayırın sırtında, karşı karşıya getirip de birbirine kurşun sıktıran şu dünyanın düzeni. Bu çarpışmadan 10 gün önce Makedonya Fransız ordusu komutanlığına General France Desperey getirilmişti. General 18 Haziran 1918 günü kendisini Marsilya'dan Selanik'e getiren vapurdan ilk günden beri cephenin komutanlığını yapıyormuş kadar hazırlıklı indi. Paris'ten ayrılmadan önce Genelkurmay Başkanlığında 2 yıldır Makedonya'dan gelen bütün raporları okumuş, Makedonya'nın coğrafyası, etnik yapısı, değişik cephelerde savaşın durumu üstüne ayrıntılı bilgiler almıştı. Marsilya'dan Selanik'e kadar 5 gün süren yolculuğunu vapurda bu bilgilerini genişletecek kitaplar okuyarak geçirdi. Görevine başladığının ertesi günü Ostrava Gölü, Florina, Manastır üzerinden Köprülü, Üsküp, Vranya, Nişe kadar uzayan 8 günlük bir inceleme gezisine çıkarak cephenin durumunu, cephe gerisini gözden geçirdi. Morivar sırtlarındaki çarpışmanın geçtiği gün general gezisini yeni tamamlamış, Florina'daki karargah merkezine dönmüştü. Generalin karargahı geldiği saatte Moribas çarpışmasında ölenler ile yaralananlar Florna'ya getirildi. Yolda ölen iki yaralı ile ölenlerin sayısı 5'e çıkmıştı. Yaralılar garnizon hastanesine yatırıldı. Ölenlerin cenazeleri garnizonda, daha sonra Florna istasyonunda düzenlenen törenlerle Fransız mezarlığına gömülmek üzere Selanik'e gönderildi. General Desperey her iki törende de bulundu. Şehitleri selamladı. Törenden sonra karargâhtaki odasında görevlilerden geniş bilgi aldı. 68 kişilik mitralyözlü birlik, biri kuzu çeviren 6 kişiyle çarpışmış, ölüler yaralılar vererek geri püskürtülmüştü. Komitacılardan ölen yaralanan yoktu. Ateşkes isteğine hemen olumlu karşılık vermişler, yaralıların ölülerin kaldırılmasını kolaylaştırmışlardı. Kimlerdi bu 6 kişi? Neden dağa çıkmışlardı? Bıkmadan, usanmadan en küçük ayrıntılarına kadar bilgi istiyordu. Ordu komutanlığına atandığı zaman karargaha gelen kişiliğiyle ilgili sözler, bilgiler hiç de olumlu değildi. Acımasız, aşırı sert, çok aksi bir komutan olduğu söyleniyordu. Göreve başladığından beri gözlenen davranışlarıyla ise general hiç de dedikleri gibi çıkmadı. Evet, sertti, yüzü gülmüyordu ama buyruklarının eksiksiz uygulanmasını isteyen bir sertlikti bu. Görevini tam yerine getirenleri ölçülü bir iki sözle değerlendirerek, yerine göre onurlandırarak mutlu ediyor, kendine bağlıyordu. Verdiği emirler hep araştırmalara, incelemelere, bilgi birikimine dayanan uzun uzun düşünülmüş emirlerdi. General komito üyelerinin dağa çıkış nedenlerini tek tek sorup öğrendi. Altısı toplum düzeninin kurbanlarıydı. Vergi adaletsizliğine başkaldırmışlar ya da hapisten kaçmak için dağa çıkmışlardı. Zülfikar Bey üstüne aldığı bilgiler ise generali özellikle ilgilendirdi. Varlıklı, okul görmüş, yakışıklı bir gençti. Kendi silahlandırdığı iki manga gönüllüyle Balkan Savaşı'na katılmış, yaralanarak savaş dışı kalmıştı. 1916'da Arnavutluk'la İstanbul arasında kurulan gizli haberleşme örgütüne katıldığı saptanmıştı. "Un ben patriote," dedi, yani iyi bir vatandaş. Gizli haberleşme örgütüyle ilgili raporları okumuştu. "Niye bu kadar önemsenmiş bu örgüt?" diye sordu kurmay başkanına. "Yaptıkları iş sadece bir oyun, adeta çocuk oyunu. Bir köyden ötekine mektup taşıyorlar. Zarf kapalı, içinde ne yazılı olduğundan haberleri yok. Götüren de, getiren de içinde yazılı olanı bilmiyor. Ayrıca Arnavutluk'ta Esat Paşa İstanbul hükümetiyle dostluğunu bozdu. Şimdi bizim dostumuz. Tuhaf değil mi bu tutum? Esat Paşa ile dost oluyoruz, onunla Osmanlılar arasında haberleşme çalışanları, daha doğrusu Esat Paşa'ya hizmet eden buyruk altındaki bir takım gariplikleri düşman belliyoruz. Taşıdığı zarfın içinde ne yazılı olduğunu, dahası zarfın dolu mu boş mu olduğunu bilmeyen köylüleri kurşuna diziyoruz. Yanlış, çok yanlış. Yanlıştan da öte saçma. Hayır, askerlik bu değil. Savaş bu acımasızlığı gerektirmeden kazanılırsa sonuç zaferdir. Böyle olursa vahşet. Sonuç ortada. Bölgede sevilmiyoruz. Sivil halk bir an önce çekip gitseler de kurtulsak diyor. Fransa yanlış tanıtılıyor. Bakın, bu haberleşme örgütünde görev aldıkları için sadece bir köyde 118 kişi asılıyor. Oysa en çok olsa olsa 6 aylık bir hapis cezası verilebilir böyle bir eyleme. Sonunda mavzerini kapan dağa çıkıyor, biz de şehitler veriyoruz. Sayı 3 olmuş, 5 olmuş, 100 olmuş, değişmez bu yanılgının önemi, acısı. İşte 5 Fransız vatandaşı yitirdik bugün. Yaralılar ise acı çekiyorlar. Belki de içlerinden bazılarının kolu, bacağı kesilecek. General görüşlerini açıkladıktan sonra özellikle Zülfikar Bey'in kişiliğiyle ilgilendi. Dosyasını getirtti, okudu. Dosyada eylemleri üstüne geniş raporlar vardı. Zülfikar Bey'i sorguya çeken savcıyı çağırttı, dinledi. Zülfikar Bey'in az da olsa Fransızca bildiğini öğrenmek generali duygulandırdı. Savcılıkta verdiği ifade ise kendisinin askerlik anlayışıyla onurlu bir çıkıştı. Şövalyelikti. "Bravo," dedi savcıyı dinlerken. "Onun durumunda olan her Fransızın onun gibi davranmasını isterdim. Bravo. Düşmanın böylesine saygı duymak askerlik mesleğini yüceleştirir." General Desperey o gün yanında savcıyla, kurmaylarıyla Zülfikar Bey'in karargahta hapsedildiği 3. kattaki odaya çıktı. Daha odaya girerken kapının içinde sağına soluna bakacak kadar duraladıktan sonra pencereye doğru ilerledi. Tutuklunun pencereden kaçabileceğini hemen anlamıştı. Soldaki pencerenin önünde durdu. Gömlekçi Efi'nin taraçasına, avluya, yan duvarlarına baktı, bakışlarını yeniden Efi'nin taraçasına çevirdi. Pencereden taraçaya atlayarak kaçmış dedi. İyi yetişmiş yetenekli bir kurmay için başka çözüm yolu açıklaması yoktu olayın. Bir kez daha bravo dedi. İyi atlet, iyi jimnastikçi. Kaçması hayırlı olmuş. Kurşuna dizilseydi üzülecektim. Yanındakilere durumun değerlendirmesini yaptı. Pencere ile taraç arasındaki açıklık 6 metreden az değil. Bir atletizm yarışmasında bile atlayana altın madalya getirir. Başarısının nedeni taraçanın pencereden bir adım boyu aşağıda kalması. Tutuklunun atlarken boyunun uzunluğundan yararlanması. Havada taraçaya yaklaşırken kendini öne atınca boyu öne uzanan kolları kadar bir uzunluk ekliyor atlayışına. Taraçanın parmaklıklarını kavrayarak atlayışı gerçekleştiriyor. Zülfikar Bey'in arkasından odaya dolanların bir türlü çözemedikleri kaçışının gizini bir bakışta açıklığa kavuşturmuştu general. Bu küçük olay buyruğu altında çalışanların bir kez daha güvenle kendisine bağlanmalarına neden oldu. General Desperey, Zülfikar Bey'in öbür serüvenlerini de okumuştu dosyasında. George Kaptan'la düellosu, Rudnik Gölü yakınlarında kendisini arayan jandarmaları zararsız duruma getirişi, Kozana valisinin önüne çıkışı hep hayranlık verici eylemlerdi. Dosyayı emir subayına geri verirken, Walter Scott'un ya da bizim baba Dumas'ın öykülerini okur gibi oldum dedi. Bu Zülfikar Bey adeta onların kahramanlarından biri. Bir ayrılık var arada. O kahramanların gerçek işler olup olmadıklarını bilmiyoruz. Zülfikar Bey'in eylemlerinin ise tanıklarıyız. Bu Zülfikar Bey'i tanımak istiyorum dedi son olarak. Onunla bildiği kadarıyla Fransızca konuşmak istiyorum. O gün öğleden sonra karargah merkezinde karargah subayları ile göreve başladığı ilk 10 günün değerlendirmelerini açıkladığı bir toplantı yaptı General Desperey. Selanik'ten Niş'e kadar birliklerin durumunu cepheleri incelemişti. Edindiği kanıya göre 3, en çok 4 ay daha uzayabilirdi savaş. Ucu görünmüştü. Bulgar-Alman birliklerinin 3 aydan uzun sürmezdi direnişleri. 3 ay sonra savaş kazanılacaktı. Bu 3 ayın Fransa'nın uygarlık dünyasındaki yerine göre değerlendirilmesini istiyordu. Gereksiz kan akıtılmayacak, yerli halka hoşgörüyle davranılacak, kırılan gönüller kazanılacaktı. Bu cepheden ayrılırken arkamızda anlatılacak değerde bazı olumlu anılar bırakmalıyız diyordu. Soygunları, eşkıyalıkları ile halka zarar veren çetelerin dışında dağlarda gezen milis güçlerle çarpışmaktan elden geldiği oranda kaçınılması gerektiğini söyledi. Savaş çok yakında sona erecek, o milis güçlerin, komitacıların çoğu evlerine dönerek silahlarını bırakacaklardı. Morivas çarpışmasını elbette ki önemsemezlik edemezlerdi. Nedir ki çarpışmayı başlatan kendileriydi. Komita sürekli olarak savunma durumunda kalmıştı. Komitacılar teslim olurlarsa savaş tutsağı sayılacaklardı. Bugünkü koşullar altında teslim olacaklarını umut etmek aşırı iyimserlik olurdu. Çünkü Fransız karargahından verilecek söze güvenleri yoktu. Savaş tutsağı sözünü tuzak sanacaklardı. Toplantının sonunda genç bir kurmay yüzbaşı, bir arkadaşım Başbakan Klemenko'nun savaşın bir yıl daha uzayacağı görüşünde olduğunu yazıyor. Siz yanıldığı görüşünde misiniz? Diye sordu. Desperey, evet dedi. Savaşın sonu Paris'ten görülmez. Yönetildiği tepelerden görünür. Birliklerimizin tuttuğu mevziler 3 ay sonra savaşın sona ereceğini gösteriyor. Benim gördüğüm bu gezimin sonunda. 3 ay uzun süre değil. Yaşarsak kimin yanılıp kimin yanılmadığını hep birlikte göreceğiz. Bütün dinleyenlerle birlikte genç yüzbaşı da generali alkışladılar. General bu 3 ay içinde askeri mahkemelerin verdiği hiçbir ölüm kararını imzalamadı, bekletti. 15 Eylül günü sabahın 4'ünde Kaymakçalan Dağı'nın gerisinde iki yanında kalan Dobrebojje ile Floka Dağları arasında uzanan Mogliana cephesinde acımasız bir saldırı başlattı General Desperey. 1916'da Kaymakçalan sırtlarında yaşanan ürpertici sahneler bir kez daha yaşandı.